Ayrım 3.
Köylüler o günden sonra hem Alacıvek'in adını hem de Değnekli Ali'nin adını değiştirdiler. Alacıvek'e Akçalı, Değnekli Ali'ye de Koreli dediler. Huvat da atam adını Kritine koydu. Varsın Akçalı olsun, icat benim icadım ya diye de avundu. Ama Krit'i atam adı iyi gelmedi. Durup durup ağzından salyalar akıtmaya, kuyruğunu bacakların arasına kıstırıp olur olmaz hırlamaya başladı. Huvat birkaç gün bu ite zehirini atmasınlar kız deyip durdu. Ama en çok etin kuduz olmasından korktu. Sonunda da atomu çekip vurdu. O gün can sıkıntısından Atiye'ye bundan böyle köylüye dikiş dikmeyeceksin, iğne de vurmayacaksın kız diye emirler savurdu. Atiye o sıralar ortaya bir hünerini daha çıkarmış, çerçeğe şırınga getirtip köylüye iğne vurmaya başlamıştı. Kısa zamanda da yedi köyde de iğneci Atiye Hanım diye isim yapmıştı. Atiye Huvat'ın ileri geri bağırmasına ilkin ses etmedi. Ama iğne vurmayacaksın diye emirler savurmaya başlayınca elini beline koyup kocasının karşısına dikildi. Bağıracağına bir yol dirmiti sorsa iyi edeceğini söyledi. Huvat birden kül gibi oldu. Evde yok muydu dirmit kız diye bir korkuyla sordu. Atiye var mıydı ya diye terslendi. Köy adı kaygısı çekeceğine, durup dururken bir atom icadı çıkartıp it vuracağına, evde eksik arası daha iyi olacağını duyurdu. Dirmit'i dizgemeye bacılığının yanına gezmeye gönderdiğini söyledi. Huvat'ın başından çekilip tandır odasına girdi. Huvat ne bacılığı kız diye Atiye'nin etrafında bir merakla dolandı. Sonunda işin aslını anladı. Atiye'nin iğne vurmaya başladıktan sonra doğduğu yöreden gelip dizgemeye yerleşmiş bir aileyle tanıştığını, dünyada ve ahirette o ailenin bacılığına girdikten sonra da Dirmit'in yanlarına gezmeye yolladığını öğrendi. Söylene söylene kızını almaya gitti. Gitti ama pir gitti. 10 gün Atiye ağılın başını su yolu etti. Bir kötü kötü söylendi, bir kulağını kapıya verdi, bir ata atlayıp dizgemeye gidecek oldu derken Huvat 11. gün akşama doğru Dirmit'in elinden tutarak çıktı geldi. Gelir gelmez de Atiye'ye müjdeyi verdi. Senin bacılığının kızı Zekiye'yi bizim Halit oğlana bitirdim kız dedi. Atiye olduğu yerde dondu kaldı. İlkin ne diyeceğini şaşırdı. Bir kız daha çok cahil anam diyecek oldu. Bir Halit'in başka sevdiği ne vardır belki lan diye kocasına çattı. Huvat'ın kaygısız kaygısız çekilip sedire yattığını görünce de her gördüğüne şapılama huyundan vazgeçsen olmaz mı diye lafı inadına uzattı. Atiye içini bir iyice boşaltacağı benzerdi ya Huvat gavur gelini gibi suhurdunup durma kız diye ayağa kalktı. Bana ayran verirken kızın yüzü bir kızardı ki dayanamadım işte diye kestirip attı. Atiye o gece Halit kızı bir görsün hele istemezse döneriz diyerek kocasını oğlunun köye çağırması için kandırmaya çalıştı. Ama Huvat bu işin geri dönüşü olmaz görüp de ne olacak kız diye zorlattı. Atiye çaresiz hazırlığa kalktı. Sini sini baklava açtı, bohçalar hazırladı. Yanına hatırı sayılır iki yaşlı kadın alıp dağ köyündeki yeni bacılığına dünürcü oldu. Zekiye'ye yapık yüzük koydu. Zekiye daha Akçalı'ya el öpmeye gelmeden onun toka gibi iri gözlü, epil epil yüzlü, serpme benli, eline çabuk bir kız olduğunu tüm köy duydu. Duyan duyduğuna bir kattı, bir yakıştırdı. Zekiye'nin süzüle süzüle köye gelip gitmesinden sonra da bu yakıştırmalar öyle bir hal aldı ki halı dokuyucular yeşil halı ipine Zekiye'nin gözünden demeye başladılar. Zekiye'nin benleri gibi kuskus dökmek lafı da o günlerde Akçalıların dillerine yerleşti. Yine o günlerde Akçalılı kadınlar yeni bir adet çıkardılar. Entarlarının altından bellerine kalın bir bez dolayıp sıktırmaya başladılar. Zekiye'nin belinin inceliğine ağızları öyle açık kalmıştı ki Atiye'nin bu işe küçüklükten başlanmazsa bel inceltmeye pek bir faydasının dokunmayacağına dair sözlerine bir süre kulak asmadılar. Koç katımına kadar sargılarını hiç çıkarmadan bellerini sınadılar. Ama koç katımından sonra topluca bir hırıltıya düştüler. Bel inceltme hevesi yüzünden kadınlar arasında tık nefes, öksürük, kızarma ve terleme baş gösterdi. Bazılarının elinde, yüzünde, gövdesinde yaralar açıldı. Üç kadında da görme ve konuşma bozukluğu ortaya çıktı. Hepsinin beli ise kütük gibi şişti. Şişmenin başlamasıyla artık bel inceltme zamanı bizden geçmiş diyerek bir hüzünle bellerini dolayıp sıktırdıkları bezleri çıkardılar. Ama Zekiye gibi ince belli kız yetiştirmeyi de analık görevi saydılar. Atiye'den bel inceltmenin ilmini aldılar. Kısa zamanda bez yerine naylon torba sarmanın daha iyi sonuç vereceğini anladılar. O günden sonra doğan kız çocuklarını göbekleri düşer düşmez 3 tas suyla yıkadılar. Okuyup üfleye üfleye bellerine naylon torba sardılar. Zekiye gibi belini inceltmeyenler de onunla bir örnek giyindiler. Saçlarını onun gibi 40 belik edip beliklere sıra sıra mavi boncuk düzdüler. Zekiye'nin kaşlarını yıkıp ellerini koltuğunun altına sokup oturuşunu, ikide bir de pancar gibi kızarışını, kaynanasının etrafında keklik gibi seke seke dolanışını, kaynatasına abdest suyu döküşünü, süzüle süzüle peşkir tutuşunu öve öve bitiremediler. Huvat'ı bayram bebesine çevirip bir kenara çekildiler. Atiye, döllerin başına bir iş ne gelir anam kalk yoluna git diye Huvat'ın etrafında dolandıkça Huvat, yolun bağlandı kız, biri muska yazdırdı zar diye bir nizahla giyinip kuşanıyor, fötr şapkasını eline alıp sıvazlaya sıvazlaya ortalığa düşüyordu. Köyün içinde sigara tabakası elinde bir iki gidip geliyor, kuşluk zamanına kalmadan da atının sırtına bindiği gibi dünürürüz goğanın yanına çıkıyordu. Her yola çıkışında da ahır kapısının ağzından Atiye'ye Kızbakale diye seslenmeyi, akşama köylü davet yemeğe gelecek, arabaşının yanına asidiye pişir, tuzlu sütlaç dök demeyi, sıkı sıkı tembihlemeyi unutmuyordu. Akşam olup da güneş dağların arkasına indi mi, dünürünü de yanına katıp köye geri dönüyordu. Dönmesiyle atları ahıra çekmesi, dünürünün elinden tutup köy meydanına çıkması bir oluyordu. Atiye Huvat'la Rızgoa'ya köylülerin çifte güvercinler diye ad yakıştırdığını duyunca o ne Huvat hadi koltuğuna giriyorsun el ele tutuşup gezmek de ne ayıplan diye epeyce çıkıştı. Ama Huvat'a dünür eli tutmayı takletemedi. Onu takletemediği gibi Huvat her gece köylüye davet yedirdiğinin yanında köyde halı kesilen her eve dünürünün elinden tuta tuta göz aydına varmaya başladı. Gelinin kızın getirip ayağının altına serdiği halıların üstüne keskence hediyesi olarak bitimlik çerez, kızıl üzüm, sormuk şekeri bırakmaya başladı. Huvat bir elinde dünürün eli, bir elinde içi çerez dolu torbayla ortalığa düştükçe Atiye kahrından uğundu. Köylü halı kestiyse sana ne lan anam diye ikide bir Huvat'ın önünde durdu. Senin gibi bir hoşafçı daha var mı acaba bu dünyada diye terslendi. Ama Huvat Atiye'nin sözlerine hiç kulak asmadı. O daha diyeceğini bitirmeden o değilden savuşup ortadan kayboldu. Bir gün yine Atiye kötü kötü söylenirken Huvat elinde bir top tırılla içeri girdi. Atiye'nin o elindeki ne lan demesine kalmadan köyün ne kadar yetim dölü varsa Huvat'ın arkasından içeri gel hay etti. Huvat tırıl topunu Atiye'nin eline tutuşturdu. Çocuklar büzgeçli don gömlek istiyor bak bakalım kız diyerek Atiye'nin gözünün içine baka baka çekilip sedire oturdu. Atiye hayırlı bir iş olduğundan zorsunmadan çocukların büzgeçli donlarını gömleklerini dikip ellerine verdi. Ama Huvat daha Atiye dikiş makinesinin başında kalkmadan bak hele kız diye bir tuzakla yanına yanaşıp da Zekiye'ye dünürcü giden kadınlara da üçer metre entarili kumaş aldığını söyleyince Atiye Huvat'ın lafı nereye getireceğini hemen anladı. Götür ellerine var kime diktirirlerse diktirsinler diye bağırmaya başladı. Huvat kız en çok onları iyi demedi mi Zekiye'ye diye lafı alttan almaya çalıştı ya Atiye gelinin de batsın sen de bat diye ağzını açtı. Gelinim gelinim diye gezeceğini ha biraz da döllerim oralarda ne yapıyor diye gezin diye verdi veriştirdi. Ama Huvat bana mısın demedi köye yasıldı bildiğinden de geri kalmadı. Atiye sonunda yüreğini boşa tükettiğini anladı küller yüzüne deyip Huvat'ın yakasını bıraktı. Atiye dünürü Rızgo Ağgil'e gidip gele gele kimsenin ne anlama geldiğini bilmediği sözlere der olmuştu. Kimse anlamasa da ara sıra buna benzer sözler etse iyiydi ama küller yüzüne teller gözüne derken ipin ucunu öyle bir kaçırdı ki bacılığı sosayla garip anlaşılmaz bir dille konuşmaya başladı. Ondan sonra da evde Atiye'nin konuştuklarının yarısından çoğu anlaşılmaz hale geldi. Huvat Atiye'nin bacılığıyla garip anlaşılmaz bir dille çatır çatır konuştuğuna şahit olduktan sonra Atiye'den çekinir oldu. Bir zaman karısından Uğur'un onu gözledi. İçinden besmele çekmeden elinden bir şey yemedi. Abdestsiz koynuna girmedi. Korkusunu kendine yediremediğinden Atiye'nin nesi olacak şeytan giriyor aklına zar diye yüreğine su serpti. Ama imkanı yok korkusunu atamadı. Korkusunu atmaya çalıştıkça aklına yeni yeni şeyler takılmaya başladı. Atiye'nin dikiş dikmeyi, okuyup yazmayı nerede öğrendiğini düşüne düşüne bir hal oldu. İçine bir şüphe oturdu. Son son ortalığa bir şırınga icat edip iğne vurmaya kalkmasını karısının aklına şeytan aklı karışmasına bağladı. Nuber'i yanına çağırıp Atiye'nin her yaptığını kendisine haber etmesini istedi. Korkudan günlerce erkek odasından aşağı inmedi. İkide bir Nuber'i sesleyip sorguya çekti. Derken bir annesine bakıp bir babasına haber yetiştiren Nuber'in de içine bir korku yerleşti. Atiye'den gizli üstünü başını yoklamaya, annesinin sırrını çözmek için sandığını karıştırmaya, uyurken ağzını aramaya başladı. Sonunda Atiye evin içinde kızına, kocasına neredeyse 7 kat el oldu. Olandan bitenden habersiz olduğundan bir tek Dirmit annesinin yanına sokuldu. Ama Atiye tutup ona da Ninnisare Ninnisare diye ağlayan, bir uzayıp bir kısalan kara bir eşeğin hikayesini anlattı. O hikayeyi dinledikten sonra Dirmit de elden ayaktan çıktı. Gözünün önünde Ninnisare diye ağlayan, uzayıp kısalan kara bir eşeğin soruttuğunu söyleyip tir tir titremeye başladı. Gündüz gözüne helaya gidemez, bahçede gezinemez oldu. Bir başını yastıkların altına soktu, bir elinde koca bir değnekle evin içinde çüşo diye diye gezindi. 40 gün kara eşek Dirmit'e rahat yüzü göstermedi. Kulaklarını küpe gibi sarkıtıp başını öne yıktı. Gözlerinden yumruk gibi yaşlar döke döke ağladı. Kuyruğunu kısıp Ninnisare, Ninnisare diye inledi. Dirmit sonunda onun ağlamasına, inlemesine dayanamadı. 40 gün sonra Ninnisare, Ninnisare diye eşekle beraber inlemeye, gözyaşı dökmeye başladı. Eşek o zaman Dirmit'e acıdı. Ön ayaklarını duvara dayayıp anıra anıra gözden kayboldu. Eşeğin arkasından Dirmit duvara baka baka hasta düştü. O yataklarda dönerken Atiye de birdenbire kötüledi. Hareketleri ağırlaştı, bakışları donuklaştı. Yemeden içmeden kesildi. Gözlerini tavana verip o kimsenin anlamadığı diliyle upuzun, hüzünlü türküler söylemeye başladı. Atiye'nin sesi kulağına geldikçe Huvat kendini evden dışarı attı. Korkudan gece yarısından önce içeri girmedi. Ama Atiye türküleriyle Huvat'ın içinde korkuyu iyice işlettiği yetmiyormuş gibi bir gece sabaha karşı kocasını dürte dürte uyandırdı. Huvat karısını başucunda dikilmiş görünce "O ne kız?" diye birden sıçrayıp ayağa dikildi. Zangır zangır titremeye başladı. Atiye'nin "Babam bu gece öldü" dediğini duyunca da eli ayağı buz kesti. Yatağın üstüne küt diye devrildi. Atiye koşup Nuber'i kaldırdı. Nuber bir titremeyle Atiye'nin arkasına düştü. İkisi bir Huvat'ı ayıktırıp yatağın içine oturttular. Atiye kocası ayıktıktan sonra Nuber'e dedesi için dua etmesini söyledi. Nuber ellerini açıp korka korka duaya başladı. O dua ederken Atiye babasının öldüğünü, o gece gördüğü bir rüyadan bildiğini haber verdi. Babasının rüyasında hiç konuşmadan uzun uzun yüzüne baktığını, sonra çakmağını zarfından sıyırıp eline verdiğini, sonra da birden kaybolduğunu anlattı. Babasının çakmağını zarfından sıyırıp vermesinin, babasının adını koyduğu oğlu Mahmut'un babasından kendisine hatıra kaldığı anlamına geleceğini söyledi. Huvat korkusunu içine atıp rüyasını başka birine daha yordurmasının iyi olacağını duyurduysa da kocasını dinlemedi. "Babam öldü, biliyorum ben," dedi. Evin içinde türkü çağırmayı, gülmeyi, radyo açmayı yasak etti. O gün akşama kadar babasının günahlarını bağışlaması için Tanrı'ya yalvardı. Ayrıca kendisinden dolayı azap çekmemesi için abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra Huvat'la Nuber'i Tanrı huzurunda şahit tutarak onu bağışladığını açıkladı. O an güneş dağların arkasına yeni yeni çekiliyordu. Yerin yedi katı altından çığlıklar yükseldi. Yeri göğü kapladı. Atiye sayıklar gibi "Babamın sorgulaması başladı," dedi. Numer'i, Dirmit'i ve Mahmut'u korkmamaları için tembihledi. Tam üç gün çığlıkların ardı arkası kesilmedi. Atiye üç gün boyunca daha da kötüledi. Kulaklarını elleriyle kapadı. "Yeter artık, yeter baba, bağırma," diye durmadan inledi. Ne yemek yedi, ne uyudu, ne de ağlayabildi. Üçüncü gün çığlıklar hıp diye kesildi. Atiye kulağını yere verip uzun uzun dinledi. "Çok şükür kurtuldu," dedi. O gece Atiye tandır odasına Huvat'tan ayrı bir yatak serdi. Yatağa girer girmez arka arkaya üç dua okuyup bir sağ omzuna bir sol omzuna üfledi. Babasıyla kendisini konuşturması için ellerini kaldırıp Tanrı'ya yalvardı. Tesbihini alıp mırıldana mırıldana beklemeye başladı. Üç gün üst üste gözünü hiç kırpmadığı için öyle yorgun düşmüştü ki uyumamak için çok çaba harcamasına rağmen ikide bir içi geçiyor, gözü kirleniyor, başı göğsüne düşüyor, tesbih elinden kıyıyordu. Tam derin uykuya geçeceği sıra bir hışırtıyla irkiliyor, gözlerini açıp kapıya dikiyordu. Sabaha karşı artık umudunu iyice yitirdiği bir sırada babası "Atiye, Atiye" diye fısıldayarak arkasından yanına sokuldu. Belli belirsiz omzuna dokundu. Ağır hareketlerle yatağın ayak ucuna geçip oturdu. Atiye, "Yüzün niye sapsarı baba?" dedi. Babası başını önüne eğdi. "Bana çok eziyet ediyorlar kızım," dedi. "Bir senin yüzünden, bir de annenin," deyip sustu. Atiye gözlerini babasının solgun yüzüne çevirdi. "Ben seni bağışladım baba," dedi. Babasının kurumuş, küçülmüş ellerini ellerinin içine aldı. Başını babasının göğsüne dayayıp derin bir kuyudan çıkrıkla su çeker gibi uzun uzun ağladı. Ortalık ışıdığında babası "Çağırırsan yine gelirim kızım," diyerek Atiye'yi kucakladı, saçlarını kokladı. "Canım bir nar pekmezi istiyor ki," diye derin derin iç geçirdi. Geldiği gibi sessizce gitti. Atiye babası gider gitmez Huvat'ın yanına koştu. "Babam nar pekmezi istedi, kalk," diye onu uyandırdı. "Rızgo Ağagil'de vardır, al da gel," diyerek Huvat'ı bacılığı soseye yolladı. Atiye o günün gecesinde yine tandır odasında tek başına yatağa girdi. Duasını edip babasını yanına çağırdı. Bir eline tesbihini, bir eline nar pekmezi şişesini aldı, beklemeye başladı. Atiye tam 11 gece üst üste tandır odasında babasının gelmesini bekledi. Çırpındı, Tanrı'ya yalvardı. "Benim babam Mahmut," diye durmadan babasının adını çağırdı. Ama ne ettiyse babası gelmedi. Ve bir daha Atiye babasının yüzünü hiç görmedi. Huvat, Atiye'nin her gece tandır odasına girip sabah elinde nar pekmezi şişesiyle gerisin geri çıkmasına, bütün gün sayıklar gibi kendi kendine konuşa konuşa evin içinde gezinmesine dayanamadı. Ondan boşuna korktuğunu anladı. Üstelik karısına acımaya başladı. Atiye'nin nar pekmezini köyün mezarlığına götürüp kaynanasının mezarına gömmesinden, pekmezi babasına vermesi için Nuberdu diye yalvarmasından sonra da Atiye'nin aklını oynatıp elden gittiğini sandı. Ama Atiye yavaş yavaş iyiye döndü. Zekiye'ye nişan koyacaklarını yakında evin içinde yılkı gibi gidip gelmeye başladı. Nişandan bir hafta evvel Akçalılı kadınlar toplanıp Atiye'ye yardıma geldiler. Dağlar gibi yufka kayıldı, hoşaflar kaynatıldı, baklavalar açıldı. Atiye şehre gidip gelinin düzenini gördü. Bileziklerini, kolyesini, küpesini bozdurdu. Yüzüklerden yüzük beğendi, kordonları beşi bir yerdeler dizdirdi. Kadifeler, kaşmirler kestirdi, tenekelerle helva, çuvallarla pirinç, çerez aldı. Bir yandan Zekiye'nin düzenini bakmaya gelenlere sofra kurdu, bir yandan Zekiye'nin nişanlığını dikti. Kızlarını baştan aşağı kuşattı. Kız evine gidecek koçu kınaladı, boyadı, nişandan bir gün önce Huvat'ın önüne katıp Zekiye'nin bohçasıyla birlikte dünürüne yolladı. Arada bir Halit oğlan yok ya hiç içime sinmiyor diye ağladıysa da kendini sıkıladı. Nişanın olacağı günün sabahı kendisine son çağrı yapılmayanın daha önce çağrılı da olsa gelmeyeceğini bildiğinden Nuber'i erkenden giydirip kuşattı, okuyuculuğa çıkardı. Nuber köyde tek kapı bırakmadı, herkese son bir defa dolandı. Kuşluk vaktine kalmadan köyün erkeği kadını çocuğu çekildi, geldi. Kadınlar içeride, erkekler dışarıda toplandı. Derken Huvat çalgıcılarla kamyonları kapıya dayadı. Çalgıcıları şaplığa tutup bahçeye oturttular. Huvat eline bir yağlık geçirdi, halayın başına geçti. O ara Atiye getirip çalgıcıların bohçalarını kucaklarına verdi. Köroğlu'nun uşakları tellere, köyün delikanlıları tetiklere bastılar. Öğlene Rızgağa'nın kapısına varıp dayandılar. Kız köyü, oğlan köyüne hoş geldiğine durdu. İki köyün erkeği omuzlaşıp halaya tutuştu. Bunu okuyanın nesi var? Oğlu var, kızı var. Darısı oğluna, kızına olsun. Huvat Ağa'nın köylüsü, yazı Ayşe'sinden bir çift naylon çorap, bir biçimlik entarilik kumaş. Darısı Mehmet'ine olsun, Zekiye gibi gelin alsın. Erkekler dışarıda halay çekip tabanca atarken kadınlar Zekiye'yi getirip oturttular. Kız evinden tefci, oğlan evinden çığırtkan çıkardılar. Boş birisini getirip Zekiye'nin başına tuttular. Bir tef sallandı, bir çığırtkan bağırdı. Zekiye'ye sini sini hediye toplandı. Siniler elden ele dışarı edildi. Atiye gelininin koluna girip ayağa kaldırdı, elini öptürdü. Altınları boynuna, bilezikleri koluna dizdi. Darısı Seyit'imin, Mahmut'umun başına olsun diyerek nişan halkasını Zekiye'nin parmağına geçirdi. Gidip çalgıcıları yukarı getirdi, geliniyle karşılıklı oynadı. Zekiye ile Atiye oynadıkça Buğleke'nin de yatan peri kız sarı kız hasetinden çatladı. Zekiye'ye düzülen övgüleri, takılan altınları, çağrılığın hediyeleri çekemedi. Nişandan bir gün sonra gözlerinden kıvılcımlar saça saça elinde kara bir kırbaçla Akçalı'ya geldi. Dizgemeye giden yolun çatına çırılçıplak dineldi. Sarı kızı gören erkeklerin onun güzelliğine dayanamadığını, sarı kızın nice erkeği peşinden inine yürüttüğünü bilen kadınlar kocalarının, oğullarının üstünden kapılara kilit vurdular. Topluca duaya oturdular. Sabaha karşı da sarı kızı taşlaya taşlaya köyden çıkardılar. Sarı kız belenin başında kırbacın yere vura vura küfürler savurdu ve tek kavağın dibinde gözden kayboldu. O kuşluk zamanı Akçalı'ya eşekler bastı. Önce kuyruğu kulağa kesik iki eşek Sat Deresi'nden geçip yayıla yayıla mezarlığın gerisindeki yamaca doğru tırmandı. Onların arkasından bir anda köyün içinde pıtrak gibi eşek bitmeye başladı. Yüzlerce ayağı yaralı, çulsuz, uyuz eşek anıra anıra köyün içinden geçip mezarlığın gerisindeki yamaçta toplandı. Erkekler dirgenlerine sarılıp topluca yamaca vardılar. İn mi gönderdi size cin mi diye eşeklere bir iki bağırdılar. Eşekleri köyün başına sarı kızın çıkardığını düşündüklerinden onların yanına bir türlü yanaşamadılar. Dirgenlerini bağıra çağıra uzaktan uzağa eşeklere doğru salladılar. Ama eşekler ön ayaklarını uzatıp arka ayaklarının üstüne yamaca yasıldılar. Daha onlar dirgenlerini omuzlarına vurup köyün içine girmeden yaşlılar ayaklandılar. Bastonlarına dayanıp kapı kapı ev dolanmaya başladılar. Eşeklerin mezarlığa yakın bir yerde toplanmalarını, yatırım bir işareti saymak gerektiğini, köyün adının değiştirilmesini içerlediğinden üstlerine eşekleri saldığını, hemen köyün adını geri çevirmezlerse daha kim bilir başlarına ne felaketlerin gelebileceği doğrultusundaki düşüncelerini yaydılar. O gece sarı kız topuklarına değen saçlarını savura savura yeniden Akçalı'ya geldi. Köylüler sarı kızı ağılın başından mezarlığa kayarken gördüler. Kapılarını kilitleyip içeri çekildiler. Erkekler sürün çıkarın şu cazıyı diye kadınlara epeyce yalvardılar. Ama kadınlar sarı kızın kendilerinden öç almak için yeniden köye geldiğini, eşekleri de kızgınlığından köyün üstüne gönderdiğini söyleyerek sarı kızı taşı tutmaya yanaşmadılar. Sarı kız sabaha kadar çırılçıplak elinde kırbacıyla eşeklerin sırtında köyde gezindi. Sabahla bir dağa çekildi. Gündüzün yaşlılar yine köyün içine düşüp kapı kapı dolandılar ya, eşekleri yatırın gönderdiğine dair sözlerine kimseye inandıramadılar. Öte yanda yazıya koy verildikleri günden bu yana tüm köylerden taşlanarak kovulan başıboş yaşlı eşekler Akçalı'da neden taşlanmadıklarını bir türlü kestiremediler. Ama kendilerine kötü yüz gösterilmemesini fırsat bilip sarı kızın sırtlarında gezindiği gecenin sabahında Akçalı'ya yurt edindiler. O günden sonra semerinden kurtulan eşekler tek tek gelip Akçalı'ya yerleştiler. Köylüler zamanla eşeklere alıştılar ama sarı kızın korkusundan geceleri dışarı adım atamaz oldular. Erkekler boyunlarına sarı kız muskaları astılar, geceleri kilit altında kaldılar. Kadınlar 40 salağa tantünce okuyup kocalarının yüzlerini üfürmeden uykuya yatmadılar. Ama köpek karı yağana kadar sarı kızı sürüp köyden çıkaramadılar. Sarı kız köpek karı yağdıktan sonra bir zaman kimsenin gözüne görünmedi. O sıra köyde sarı kızın inine çekildiği inancı iyice yaygınlaştı. Derken erkekler birer ikişer çıkıp geceleri damlardan kar kürmeye, yatsı namazına camiye gitmeye başladılar. Erkek odalarında aşık oyunları yeniden başladı. Erkeklerin çık yanı, tök yanı diye aşık attıkları bir gecenin sabahında köyün 11 iti mezarlıkta ölü bulundu. Arkasından dam kürmeye çıkan Vahdi'nin büyük oğlu Ayneli Mehmet'in kaybolduğu duyuldu. Ayneli 3 gündüz arandıktan sonra Buğlekin'le yakın bir kayanın dibinde ölü bulundu. Erkekler döne döne yağan kar tipiye vurduğunda Ayneli'nin buz kesmiş cesedini köye getirdiler. Kadınlar başlarına çarlarını çekip ölü evine biriktiler. Bir yandan ağıt düzdüler, bir yandan sarı kız yedi Mehmet'in başını dediler. Bir yandan helvalık un elediler, bir yandan sarı kızın işi olmasa onca bulanık günde kurtlar parçalamaz mıydı Mehmet'i dediler. Bir yandan kefen diktiler, bir yandan 3 gün ininde tuttu, sonra boğup attı zar dediler. Akşama doğru sarı kızın inini başına yıkmazsak sarı kız kocalarımızı alıp alıp gidecek, biz onu sürmezsek o bizi sürecek, kalkın diyerek toplanıp kızaklara bindiler. Buğlek ininin içini ağzına kadar keven otuyla doldurup ateşe verdiler. Kapısını kara kara taşlarla ördüler. Karanlık bastırmadan okuyup üfleye üfleye köye dönüp geldiler. Kızaklardan iner inmez de Buğlek deresinden kara bir dumanın göğe doğru çekildiğini gördüler. Yeniden ölü evinde ağıta oturup bir yandan sarı kızdan kurtulduklarına içten içe sevindiler. Bir yandan Mehmet'in cebinde de aynısı buz kesmiş de delik deşik gövdesi diye ağıt düzdüler. O sabah Buğlek deresinin tepesindeki kara duman gelip köyün başına oturdu. Dumanın Akçalı'ya akmasıyla köydeki nişanlı kızların, taze gelinlerin nutku tutuldu, dili bağlandı. Duman 3 gün Akçalı'nın başından çekilmedi. 3. günün akşamı Dizgeme'ye doğru kaydı. Oradan ağır ağır Hazarşah'a aktı. Hazarşah'tan Sığın'a, Sığın'dan Çerkez köylerine, Çerkez köylerinden Avşar, Türkmen köylerine vardı. Bir kış köyden köye konup nişanlı kızların, taze gelinlerin dilini bağladı. O kıştan sonra dili bağlanan nişanlı kızlar, taze gelinler işaretlerle konuştu. Köylüler kızlarını, gelinlerini düştükleri bu dertten kurtarmak için Tezel'den en derin hocaları bir araya topladılar. Ama hocalar kitapta dil bağlanmasının yerini bulamadılar, bu derdin karşısında çaresiz kaldılar. Gelinler kızlar konuşmaktan umut kesilince yaşmaklarını sıkı sıkı ağızlarını örtecek biçimde bağladılar. Bir zaman durup durup göğüslerine vura vura ağladılar, sonra işmarla konuşmanın kolayını aldılar. 40 türlü baş sallayıp kaş oynatmaya, göz sürüp elleriyle çeşit çeşit işaret yapmaya başladılar. Akçalı'da nişanlı kızların, taze gelinlerin dilleri bağlandıktan sonra dertlerini anlatmak için buldukları yola gelinlik etmektendi.